Ayrım 8, Peter Pan Sendromu, Dr. Dan Kelly, sayfa 74. En büyük çocuk. Genel psikolojik profilde PPS kurbanının büyük olasılıkla ailenin en büyük çocuğu olacağını öne sürdüm. İstisnalar olsa da kaydettiğim bütün vakalar içinde PPS kurbanlarının %82'lik bir oranla ailenin en büyük çocuğu olması kayda değerdir galiba. Bu anlamlı bir olgudur. En büyük çocuk tipik olarak üzerinde deneme yapılan çocuktur ve genellikle de ilgi ve uyuşmazlığın merkezidir. Büyük olasılıkla en yüksek ve gerçekten en uzak beklentilerle karşılaşacaktır. Uygunsuz davranışlarını ne kendisi ne de anne babası onaylayacaktır ve böylece çocuk örtülü mesajların birincil hedefi olacaktır. Ders kitaplarında tedirginlikle ilgili olarak bir insanın bir şey yapması gereken bir durumla karşılaştığı ancak çok sayıda alternatifi bulunduğu zaman tedirgin olduğu yazılıdır. Peter Pan sendromu kurbanlarına işkence eden işte bu tür tedirginliktir. Anne babalarının arasındaki geçimsizlikten kendilerine ulaşan örtülü mesajları öyle çözerler ki bir şeyin yanlış olduğu ve o yanlışın da kendileri olması gerektiği sonucuna varırlar. Sorunu çözmeleri için anne babalarını kendilerinden kurtarmanın bir yolunu bulmaları gerekir. Canlı kalmak isterlerse ki çoğu ister, bu tuzaktan kurtulmanın akla yatkın bir yolu yoktur. Uzun süren tedirginliğin yan etkileri inanılmazdır. Genel bir reddetme hissiyle beraber anneye karşı kızgınlık ve suçluluk ve babadan yabancılaşma kurbanı sürekli birer dost olur. Akla aykırı bir güç duygusu ve sihirli düşünce şekillenir. Çocuk yüreğindeki acıyı yatıştırmak için kafasını kullanabileceğini fark edince düşünceler duygulara egemen olmaya başlar. Duygusal felç fırtınayı ertelemenin bir yolu olur. Çocuğun benlik kavramı ve benlik saygısı büyük zarar görse de o elinden geldiğince ayakta kalmaya gayret eder. 22 yaşındaki bir PPS kurbanının annesi oğlunun bu rahatsızlığa nasıl yakalandığı hakkındaki açıklamasını özetliyor. Gözlerinizle okurken üçüncü kulağınızla da annenin verdiği örtülü mesajı dinleyin. Çocuğun anne baba otoritesine girmesi gereksinim maskesi altına gizlenmiş aşırı bir nezakette yumuşamıştı. Anne babası tarafından açıkça istismar edilmesi, bu gerçek değil bir masaldı, durumu şiddetlendirdi. Tüm bunları anne babasını idolleştiren ama aynı zamanda da yaşamlarında bir şekilde onlara acı verdiğini bilen bir çocuk açısından düşünün. Birinci sınıftaki baştan sağmacı öğretmenin yasaklayıcı tavrı ruhunda bir takım bozulmalara neden olmuş olabilir. Saygısızlığı zaman zaman öyle boyutlara varıyordu ki çok sık olarak anne babası çoktan hak ettikleri tatilleri iptal etmek zorunda kalıyorlardı. Ergenlik yıllarında kendini beğenmiş bir çocuktu ve kendinden başka kimseyi düşünmezdi. Annesinin onun imalarını kaldırmaya sağlığı da ruh hali de uygun değildi. O gerçekten büyüleyici çocukların olmasını istedikleri gibi bir anneydi. Bu şekilde aşağılanmaması gerekirdi. Çocuğun kızlar hakkındaki yorumları sosyal ilişkiler hakkında düşünmeden edilmiş, haince laflar olarak anlaşılmalıydı ve kesinlikle herhangi bir fiziksel sömürüye yapılan göndermeler olarak alınmamalıydı. Bu soğuk ve kibirli yorumlar oğlu ciddi bir duygusal sorun yaşayan iyi eğitim görmüş bir anneye ait. Annenin çocuğun duyguları karşısında bu kadar anlayışsız olması hayret vericiydi. Birinci sınıf öğretmenine yaptığı gönderme kendi annelik tarzını çok iyi betimliyordu. Bu gencin tedirginlik ve reddedilme duyguları yaşaması şaşırtıcı değildir. Onun kendini ne kadar yalnız hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Bu çocuk hiç düşünmeden Peter Pan'in lejyonuna katıldı. Ben bunları yazarken o asla asla diyarından geri dönüyor ama annesinden kesinlikle hiç yardım almıyor. Yalnızlık. Wendy, şimdi nerede yaşıyorsun? Peter, kayıp çocuklarla. Wendy, onlar da kim? Peter, onlar hemşire, diğer tarafa bakarken bebek arabalarından düşen çocuklar. 7 gün içinde istenmezlerse uzağa, asla asla diyarına gönderilirler. Ben onların kaptanıyım. Wendy, çok eğlenceli olmalı. Peter, evet ama çok yalnızız. Toodles, kayıp çocuklardan biri. Ben önemli olamadığım için acaba sizlerden biri bir numara yapmamı izlemek ister mi? Reddedilmekten mi söz ediyorsunuz? Reddedilmenin boyutları sizi ürkütür. Bundan daha kötü bir şey düşünebiliyor musunuz? Henüz bir bebeksiniz ve arabanızdan düşüyorsunuz. Yaralandığınız yetmediği gibi özel bakıcınız 7 günde sizin gittiğinizi fark etmeyince bir de küçük düşüyorsunuz. Ruhunuz paramparça olduktan sonra yalnızlık esintileri parçaları sağa sola savurur ve kalburdan geçirilen hububat kalıntıları gibi asla asla diyarına saçar. Gençliğin esnekliği olmasa tam bir sinirsel çöküntü geçirebilirsiniz. Peter Pan hayatta kalanlardandı. Asla asla diyarında yalnızlık içinde uyandığında telaşlanmadı. Etrafına baktı. Başkalarının da benzer bir kederden acı çektiklerini gördü ve olası bir felaketi zafere dönüştürdü. Bütün kayıp çocukları bir lejyonda birleştirdi ve onları yüreklerinde duydukları bir ortaklık duygusuyla, hepsi de en kötü şekilde reddedilmişlerdi, birbirlerine bağladı. Kendini kaptan ilan ederek birleşimi onayladı. Sadece doğuştan önder olan biri reddedilme duygularını bir varoluş sebebine dönüştürecek becerilere ve kurnazlığa sahip olabilirdi. Peter ve Kayıp Çocuklar Lejyonu yoldaşlıklarına ve grup kimliklerine karşın yalnızlık belasına tutulmuşlardı. Bununla başa çıkabilmek için kabusu bir spora çevirmenin yollarını bulmalıydılar. Çocuklar doymak bilmez oyuncular oldukları için yalnızlıklarını neşeyle ve numaracılıkla saklamaları şaşırtıcı değildi. Toodles ödünleyici tavrıyla bu oyunculuğu yansıtır. Çoğunuz bu tavrı okul günlerinizden anımsarsınız. Sınıfın fırlamasını harekete geçiren güçtür bu. Barry'nin öyküyü anlatırken yaptığı yorumlar okuyucuları yalnızlığın Peter'ın karakterine ciddi bir darbe indirdiği hakkında bilgilendirir. Pen'in çok sığ olduğunu öğreniriz. Sık sık bağlı olduğu şeyleri ne kadar çabuk değiştirdiğini ve kendi hakkında sihirli görüntüler gördüğünü görürüz. Bu genç ve mutlu çocuğun başkalarının kendine ilgi göstermesine, onları idare etmek için kendini acındırarak ve korkutmak için de kayıtsız davranarak tepki gösterdiğini görerek şaşırırız. Peter kaçmak için ne kadar uğraşsa da yalnızlığa esir düşmüştür. Hepimiz yalnız kalabiliriz. Yalnızlık kendini her birbirimize farklı şekillerde gösterir. Hiç bitmeyen, kapalı, bulutlu bir gün gibi görünebilir. Kimi insanlar midelerinin dibine kadar inen büyük bir boşluk yaşarlar. Diğerleri bedenlerinden dışarı çıkar ve kendilerini önemsizlik fırtınaları tarafından savrulan ufacık toz parçacıkları gibi görürler. Başkaları ise insan temasına öyle bir özlem duyarlar ki sırf başka bir insanın yanında olabilmek için kendilerini uygunsuz durumlara sokarlar. Bu sonuncusu ergenlik çağındaki çocukları etkileyen yalnızlık türüdür. Çoğu gencin yalnızlığı hakkında şiirsel konuşacak kadar yaşantısı veya böyle bir bakış açısı yoktur. Bunlar sadece insan temasına gereksinim duyduklarının farkındadırlar. Onu elde edemedikleri zaman da bedeli ne olursa olsun peşinden giderler. Bir çocuk kendi evinde istenmediği hissettiği zaman yalnızlık Peter Pan sendromunun temel taşlarından biri haline gelir. Daha önceki iki kısımdan sorumsuzluk ve tedirginliğin yükü altındaki bir çocuğun kendini evinde nasıl yalnız hissedebileceğini anlayabilirsiniz. Babaya yabancılaşma ve anneye karşı duyulan suçluluk ve kızgınlıkla beraber benlik imgesinin ne kadar düşük olduğu düşünüldüğünde çocuğun yüreğini sızlatan kendi ailesine ait olmama duygusu ona çok yakındır. Bu çocuklar için yalnızlığı daha da kötü kılan anne babalarının sevgi eksikliklerini çocuklarına para ve maddi şeyler vererek ödünleme girişimleridir. Bu durumda zenginlik bir katalizör görevi görerek çocuğun PPS krizine doğru ilerleyişini hızlandırır. Sevgi parayla alınabilir masallı çocuğa sahte bir güvenlik duygusu vererek zaten zarar görmekte olan egosunu zayıflatır. Bu çocuk param ve eşyalarım olursa insanlara ihtiyacım kalmaza inanmaya yönlendirilir. Bu yalan onu yalnızlığına sadece daha fazla sorun yaratan bir çözüm aramaya iter. PPS kurbanları yalnızlık ve zenginlik arasında parçalanırlar. Aitliğin bir mal, alınıp satılabilecek bir şey olduğuna inanırlar. Böylece rol yaparak beğeni kazanmaya çalışır ya da doğru kıyafetleri satın alarak tanınma girişiminde bulunurlar. Pek çoğu ortadaki adımı atar ve sadece arkadaş satın almayı dener. Ait olma ilgi göstermenin sonucudur. PPS yaşam tarzına doğru giden çocuklar bunu anlamazlar. Sevgiyi satın almaya çalışmakla öylesine meşguldürler ki ilgi göstermenin keyfini çıkarmayı asla öğrenemezler. Ve anne babaları mutluluk parayla satın alınabilir düşüncesinin kısır döngüsüne kapılmış oldukları için çocuklara başkalarına ilgi göstererek ait olunacağını öğretecek kimse yoktur. PPS kurbanlarının yalnızlıktan kurtulma arayışları yavaş yavaş ümitsiz bir hal alır. Kendilerini ne kadar kötü hissederlerse etraflarını o kadar çocukla sararlar. Sürü büyüdükçe oyunculuk çılgınlığı, modaya uyma isteği ve uyum sağlama baskısı artar. Sonuçta ortaya çıkan ilgiyi boğan ve yalnızlığı körükleyen akran baskısı histerisidir. Akran baskısının yaşam kaynağı reddedilme tehdididir. Herkesin yaptığını yap, yoksa reddedilirsin ve kimse seninle ilgilenmez. Evinde reddedildiğini hisseden bir çocuğa bu, insanlarla temas kurmak için tek fırsatının bir gruba ait olmak olduğunu devamlı hatırlatır. Çocuk bu fırsatı elinden kaçırmamak için her şeyi riske atar. Akran baskısı bu kadar güçlenince PPS kurbanının başı gerçekten beladadır. Arkadaşları ailesinden çok daha önemli olur. Grup ahlakı aile değerlerine ağır basar. Anne babanın otoritesi gruba uyma gereği karşısında erir gider. Davranış modelleri klasik bir körlerle sağırlar birbirlerine ağırlar örneğidir. Yalnızlığın tepe noktasında olduğu yaş 15-16. Yalnızlık hepimizi vurur ama bu yaşlardaki çocuk için yıkıcıdır. Yalnızlığın tepe noktasında bulunduğu yaş olarak 15 ve 16 yaşları üzerinde duruyorum. Çünkü çocuklar bu yaşlarda sosyal alışkanlık modellerini ediniyorlar. 15 yaşındaki çocuk en yakınındaki grubu izleyerek yalnızlığıyla başa çıkmayı öğrenirse PPS'nin sonraki 3 devresine karşı koyma gücü ciddi şekilde azalır. Sorumsuzluk, tedirginlik, yalnızlık. Okuldan çıkan 5-6 çocuğun bir yere doğru gidişlerini seyrederken onu görürsünüz. Bir sinema salonunda filmin tanıtım yazılarını okurken onu duyarsınız. Gecenin geç saatlerinde herkes konuşur ve kimse dinlemezken genç sesler şamatasında onu hissedersiniz. Size zorba, cüretkar ve aşağılık gelir. Kötü tavırlı ergenlere kızarsınız. Ama tüylerinizi ürperten kabalıkları değildir. Bu daha temel, daha korkutucu bir şeydir. Çocuklar heyecanlı ve memnun görünürler. Ama neşeleri yapay, kahkahaları histeriktir. Mutlulukları ürkütücü ve uğursuzdur. Ona bir isim veremeseniz de telaşlanırsınız. Bu çok geniş kapsamlı bir telaştır. Çocuklar bile korktuklarının farkında değildirler. Telaşları kendini kanıtlama gereksinimi yaratır. Tanınma yarışında grubun beğenisini kazanmak için her şeyi yaparlar. Hedeflere ait olmak ya da daha keskin bir ifadeyle yalnızlıktan kaçmaktır. Akranlarının onayını alma endişesi herkesin yaşamının bir parçasıdır ama ergenlik çağındaki gencin yaşamının büyük bir parçasıdır. Bir çocuk kabul edilmek için ahlakını bir kenara atabiliyorsa genç yaşamında edinmeyi başardığı dengeyi kaybetmiştir. Eylemlerini yöneten telaş içgüdüleridir. PPS kurbanı bu telaşı yaşar. Sorumsuzluk yılları dürüst gururunu ondan çalmıştır. Evdeki aman vermez tedirginlik reddedilme duyguları uyandırarak daha iyi bir gelecek umudunu elinden almıştır. Karşılanmamış sevgi gereksinimleri onu ailesi dışında bir yerlere ait olmaya zorlamış, o da sonunda kendine benzer diğer çocukları bulduğu sokaklara düşmüştür. Hiçbir yere yerleşemeyen birkaç çocuk da yalnız başlarına sokaklardadır. Banliyölerdeki PPS. PPS kurbanının telaşla bir grup tarafından kabul edilme isteğindeki ironi ne kadar uğraşsa da bu isteğini elde edememesindendir. Kurban pek çok grup etkinliğine katılabilir ama nadiren herhangi bir grubun üyesi olarak görülür. Külhan beyleri onu dışarıda bırakırlar çünkü o onların yıkıcı eğilimlerine uyamayacak kadar merhametlidir. Okullu kaba dayılar nispeten yumuşak olması yüzünden onu reddederler. Ona dönme ya da yumuşak derler veya homoseksüel olduğuna dair benzer atıflarda bulunurlar. Cici çocuklar onu iterler çünkü kendi gösterişli dünyalarını yansıtmaz. Başarılı çocuklar onu umursamazlar çünkü ortak hiçbir şeyleri yoktur. Uyuşturucu kullananlar onu partilerine alır ama ona güvenmezler. Kurbanın telaşı onu gerçek bir arkadaşlıktan yoksun bırakır. Reddedilmekten o kadar endişelenmektedir ki her zaman yanlış zamanda yanlış şeyi yapar ya da söyler. Kahkahaları uzun ve aptalcadır. Kabalıkları zorlama ve beceriksizcedir. Sırf onaylanmak uğruna yaptıklarında da söylediklerinde de aşırıya kaçar. Ama çabaları geri teper. Telaşı sosyal becerilerinin yetersizliğiyle birleşerek reddedilme ve daha fazla yalnızlıkla sonuçlanır. PPS kurbanı arkadaşları varmış gibi yapar. Ama bu sözde arkadaşlar onu nadiren ararlar. Onun arkadaşlarını araması gerekir ve ona etkinliklerini kasten söylemezler. Çünkü yanlarında olmasını istemezler. Belki de en kötüsü kurbanın neler olduğunu anlamamasıdır. Kalıcı tek ilişkisini kendisine benzeyen, kimliği kimsenin onlarla bir şey yapmak istememesine dayanan kendi gruplarını oluşturan çıkıntılar 2-3 çocukla kurar. Bu üzücü olaylar zincirinin orta ve üst sınıf banliyölerde, yani sözde sosyalleşme ve komşuluk dayanışmasının merkezlerinde yoğunlaşması şaşırtıcıdır. Ancak gözlemlerime göre pek çok banliyöde insanlar iyi yaşama isteğine öyle müptela oluyorlar ki yaşamı iyi yapanın ne olduğunu unutuyorlar. Cepleri dolarlarla, yürekleri yalnızlıkla dolu oluyor. Bu dengesizlik bir mesajın, bunu satın alırsanız ait olabilirsiniz mesajının sonsuz sayıdaki uyarlamalarıyla bu ailelere saldıran satıcılara kapıları açıyor. Anne babalar mesajı kabul ediyor, çocukları da onları izliyor. Ait olma ailenin alışveriş listesinin ilk sırasına oturuyor. Bir yoksunluk halindeki aile üyeleri dolarların aitlik duygularına dönüştürülebileceği hilesine kolayca kanıyorlar. Bir araba, ev, tatil, kürk manto, video veya herhangi bir yetişkin oyuncağı ikonları haline geliyor. Çocukların aitlik ikonu ise yeni bir stereo, bir rock müzik konserine katılma, markalı kot pantolonlar veya arkadaşlarına parti vermek olabiliyor. Bu ikon kolayca parçalanır. Alıcının doğru şeyi almadığını anlaması için bir anlık bir yalnızlık yeter. Eksik olan aitlik duygusunun satın alınamayacağı bilincidir. Aslında bir insan aitliğe bir fiyat etiketi koyduğu zaman ona ulaşamamayı garantilemiş olur. Aitlik duygusunu satın almaya çalışmak sadece yalnızlığı artırır. Psikolog Abraham Maslow, bizi bu kaçınılmaz duruma karşı yıllar önce uyarmıştır. Maslow, insan davranışını izlemenin kolay bir yolunun gereksinimlerimize ve onları karşılamak için nasıl çalıştığımıza bakmak olduğunu öne sürmüştür. 5 basamaktan oluşan bir gereksinim hiyerarşisini oluşturmuştur. Barınak, güvenlik, aitlik, benlik saygısı ve kendini gerçekleştirme. Maslow'a göre bir gereksinimimizin karşılandığından emin olduktan sonra ilgimizi sonraki bir üst basamaktaki gereksinime yöneltiriz. Toplumumuzun tüm sosyoekonomik düzeylerdeki ailelerle çalıştıktan sonra Maslow kuramının Peter Pan sendromunun neden temelde orta ve üst sınıfa özgü olduğunu açıkladığına ikna oldum. Banliyöde yaşayan kişi yeterince zengin olduğu ve sosyal konumu yeterince iyi olduğu için barınak ve güvenlik kaygısı duymaz. O karısı ve çocukları ilgilerini aitlik gereksinimlerini karşılamaya yöneltirler. İlk iki gereksinimlerini sağlamak zenginliğin sorumluluğu olduğu için insan gereksinimleri hiyerarşisindeki üçüncü gereksinimlerini de parayla elde edebileceklerini varsayarlar. Ama bu olmaz. Daha da kötüsü sonuçsuz bir arayış içinde olduklarını fark etmezler. Müsamahakarlığın ve aile içi geçimsizliğin gelir artışıyla birlikte çoğaldığı ailelerde çocuklar özellikle de en büyük çocuklar özgüven azlığı ve reddedilme duygularına kurban olurlar. Çocuklar iki doz yalnızlık yaşarlar. Arkadaşlık arayışları ve yukarıda betimlediğim telaş duyguları çılgınca bir hal alır. Anne ve babalar sıklıkla bu telaşı hisseder ve asla yapmamaları gereken bir şeyi yaparlar. Çocuklarına daha çok ve sevgi ve ilgi göstermek yerine daha fazla para ve maddi varlık verirler. Peter Pan ruhunun çocuklarının yatak odalarına girip kalplerini çalması çok uzun sürmez. Dışarıdan içeriye bakarken kendilerini bulmaya çalışan bir grup gençle sıradan bir karşılaşmada PPS kurbanını teşhis etmek son derece zordur. Ergenlik çağında sorumsuzluk sıradan bir olgudur ve tek başına size pek bir şey söylemez. Tedirginlik ve yalnızlık herkesin yaşamında olan arkadaşlardır ve orta derecede oldukları zaman ciddi bir tehdit oluşturmazlar. Ama sorumsuzluk, tedirginlik ve yalnızlığın bileşimi genç bir insanın yaşamını yiyip bitirmeye başladığında kişi kendini dışarıdan içeriye bakarken bulabilir. Bütün çocuklar zaman zaman anlamlı bir grup etkinliğinin dış sınırında bulunurlar. Bu ergenlik denen bugi buginin bir parçasıdır. Ancak şimdi size ait olacak hiçbir yer bulamamış iki genç adamın öykülerini anlatacağım. Eğer çocuğunuzun dışarıdan içeriye bakıyor olabileceğini düşünüyorsanız bu iki gence bir bakın. size tanıdık gelen bir model bulursanız, oğlunuzun asla asla diyarına kaçış fikriyle oynaştığı sonucunu bulabilirsiniz. Ne var ki ona istikrar kazandırabilecek bir gruba, ailesine ait olursa, sihirli tozla bu geçici devreyi atlatacağı sonucuna da varabilirsiniz. 8. ayrımın sonu, sayfa 83.